Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık, toplam 34 ayrımdır.
Bitmeyen Kavga, John Steinbeck.
Ayrım 1.
Çağdaş Amerikan edebiyatının en önemli adlarından biri olan John Steinbeck, 1902-1968 yılları arasında yaşamıştır. Üniversite öğrenimi sırasında çeşitli işlerde çalıştı. Daha sonra edebiyat uğruna yüksek öğrenimini yarıda kesip öykü ve romanlar yazmaya adadı. İlk romanı Altın Kupa'yı 1929'da yayınlayan Steinbeck, asıl ününe Yukarı Mahalle 1935 adlı yapıtıyla ulaştı. 1939'da Pulitzer, 1962'de de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Bitmeyen Kavga, John Steinbeck'in edebi hayatının kilometre taşlarından biridir. Birçok ülkede geniş bir okur kitlesince beğeniyle karşılanan bu romanında Steinbeck, Torgas Vadisi'ndeki meyve bahçelerinde dişi diş bir kavga veren tarım işçilerinin mücadelesini anlatmaktadır. Yoksulluğun, işsizliğin, açlık ve ölüm korkusunun kol gezdiği o sömürü ortamında meyve toplayıcılarının örgütlenme çabaları destansı bir havada verilir. John Steinbeck'in tüm yapıtları dizisinde sunduğumuz Bitmeyen Kavga dilimize usta çevirmen Mehmet Harmancı tarafından kazandırılmıştır. Akşam olmuştu sonunda. Dışarıda sokak ışıkları yanmıştı. Köşedeki lokantanın neonu yanıp sönüyor, keskin kızıl ışıklarını patlatıyordu havaya. Neondan Jim Nolan'ın odasına yumuşak kırmızı bir ışık dökülmekteydi. Jim 2 saattir küçük ve sert sallanır koltukta, ayaklarını beyaz yatak örtüsüne dayamış oturuyordu. Hava epeyce kararmıştı. Ayaklarını yere indirip uyuşmuş bacaklarını ovuşturdu. Bir an bacaklarındaki karıncalanmanın dalgalanarak geçmesini bekledi. Sonra kalkıp abajursuz lambaya uzandı. Mobilyalı oda aydınlandı birden. Tebeşir aklığındaki örtüsüyle büyük beyaz yatak, meşe konsol, havları dökülmekten kahverengiye dönüşmüş temiz kırmızı halı. Jim köşedeki lavaboda ellerini yıkadı. Parmaklarıyla saçlarını ıslattı. Lavabonun üstündeki aynada bir an kendi küçük gri gözlerine baktı. İç cebinden bir ucu makaslı tarağını çıkarttı. Dümdüz kumral saçlarını tarayıp yandan ayırdı. Üzerinde koyu renk takım elbiseyle bazen açık yakalı gri bir gömlek vardı. Havluyla kurulandıktan sonra incelmiş sabun kalıbını yatağın üstünde açık duran bir kağıt çantaya koydu. Kağıt çantada bir tıraş bıçağı, 4 çift yeni çorapla gri pazenden başka bir gömlek daha vardı. Jim odayı şöyle bir gözden geçirdikten sonra kağıt çantanın ağzını kıvırarak kapattı. Bir daha aynaya baktı, ışığı söndürüp dışarı çıktı. Daracık havasız merdivenden inip giriş kapısının yanındaki kapıya vurdu. Kapı yavaşça aralandı. Ağzının kenarında kara bir ben olan tombulca sarışın kadın erkeği görünce kapıyı ardına kadar açtı. Kadın gülümsedi. Bay Nolan. Gidiyorum dedi Jim. Ama döneceksiniz değil mi? Odanızı saklamamı istersiniz herhalde. Hayır, bir daha dönmemek üzere gitmem gerekiyor. Bir mektup geldi de. Kadın kuşkuyla, buraya mektup falan gelmedi dedi. Buraya değil, çalıştığım yere geldi. Bir daha dönmeyeceğim. Bir haftalığımı peşin vermiştim. Kadının gülümsemesi birden yok olmuştu. Yüzünden pek belli olmuyordu ama giderek öfkeleniyor gibiydi. Bana bir hafta önceden haber vermeliydiniz dedi sert bir sesle. Kural budur. Bana önceden haber vermediğiniz için o avansı tutacağım. Biliyorum dedi Jim. Önemi yok. Ne kadar kalacağımı bilemiyordum. Pansiyoncu kadının gülümsemesi yine yerleşmişti yüzüne. Burada pek uzun kalmadıysanız da iyi. Kendi halinde bir kiracıydınız siz. Bir daha yolunuz buralara düşerse doğruca buraya gelin. Ne yapıp yapıp size bir oda bulurum. Limana geldiklerinde doğruca bana gelen denizciler vardır. Onları hiç odasız bırakmam. Buradan başka hiçbir yere gitmezler. Bunu hatırlayacağım Bayan Mir. Anahtarı kapının üstünde bıraktım. Işığı söndürdünüz mü? Evet. İyi öyleyse. Yarın sabaha kadar çıkmam yukarı. İçeri gelip bir şey içmez miydiniz? Teşekkür ederim, istemem, gitmem gerek. Kadının gözleri bir şey biliyormuş gibi kısıldı. Başınız dertte mi yoksa? Size yardım edebilirim belki. Hayır dedicim, beni kovalayan filan yok. Yeni bir işe giriyorum, hepsi bu. İyi geceler Bayan Mir. Kadın pudralanmış elini uzattı. Jim kağıt çantasını öteki eline aktarıp bir an kadının elini tuttu. Yumuşacık etlerinin parmakları altında ezildiğini hissetti. Unutmayın dedi kadın. Her zaman bir oda bulabilirim size. Denizciler, gezici satıcılar, daha bir sürü insan her yıl gelip bulurlar beni. Unutmam, iyi geceler. Kadın ön kapıdan çıkıp beton merdivenleri ininceye kadar adamın arkasından baktı. Jim Nolan köşeye kadar yürüyüp bir kuyumcunun vitrinindeki saate baktı. 7:30. Adımlarını sıklaştırıp doğuya doğru yürümeye başladı. Önce büyük mağazaların ve pahalı şeyler satan dükkanların, sonra da şimdi akşam sessizliği çökmüş olan toptancıların bulunduğu mahallelerden geçti. Dar sokaklar boşalmış, depo girişleri kalaslarla ter örgülerle kapatılmıştı. Sonunda 3 katlı tuğla yapıların bulunduğu eski bir sokağa girdi. Buradaki yapıların alt katlarında rehinciler, elden düşme araç gereç satanlar, üst 2 katlarında ise başarısız dişçiler ve avukatlar yaşardı. Jim aradığı numarayı bulana kadar her kapıya tek tek baktı. Karanlık bir hole girdi. Daracık, yerleri muşamba kaplı. Kenarları pirinç levhalı bir merdivenden çıktı. Sahanlıkta küçük bir ışık yanmasına karşın koridordaki kapılardan birinin buzlu camından da dışarı ışık süzülüyordu. Jim kapıya doğru yürüdü. Camın üstündeki 16 yazısına baktı ve kapıyı tıklattı. Sert bir ses "Gir!" diye bağırdı. Jim kapıyı açtı. Küçük ve çıplak sayılabilecek bir büroya girdi. İçeride bir masa, çelik bir dosya dolabı, ordu malı portatif bir yatak, ikili iskemle vardı. Masanın üstündeki elektrik ocağına yerleştirilmiş fokurdayan kahve maşrabasından buharlar yükseliyordu. Masanın ardındaki adam ciddi bakışlarla Jim'i süzdü. Önündeki karta baktı. "Jim Nolan mısınız?" "Evet." Jim koyu renk bir elbise giymiş olan ufak tefek adama dikkatle baktı. Tam ortadan ayrılmış gür saçları sağ kulağının üstündeki 2 santimlik bir yara izini gizlemek için yana doğru taranmıştı. Gözleri keskin bakışlı ve karaydı. Sinirli sinirli bir Jim'e, bir karta, sonra duvardaki takvime, çalar saate ve yine Jim'e bakıp duruyordu. Burnu iri, kemer kısmı geniş, ucu inceydi. Bir zamanlar belki de dolgun ve yumuşak olan bu ağız sürekli kasıldığından olacak incelmiş, dudak uçlarında derin çizgiler oluşmuştu. Adam 40 yaşından büyük olmamasına karşın yüzünde epey derin direnç çizgileri belirmişti. Elleri de gözleri gibi kıpır kıpırdı. Vücuduna göre oldukça iri sayılabilecek elleriyle geniş uçlu, düz ve kalın tırnaklı uzun parmakları vardı. Eller kör bir insanın elleri gibi masanın üstünde dolaşıyor, kağıtların kenarlarını düzeltiyor, masanın köşelerini tutuyor, yeleğinin düğmelerini tek tek yokluyordu. Sağ eliyle elektrik ısıtıcısına uzanıp fişini çekti. Jim kapıyı sessizce kapatıp masaya yaklaştı. "Buraya gelmem söylendi." Adam birden doğrulup sağ elini uzattı. "Adın Harry Nilsson. Başvurunuz burada işte." Jim adamın elini sıktı. "Otur bakalım Jim." Adamın heyecanlı sesi yumuşaktı. Ancak böyle konuşmak için kendini zorladığı da hemen anlaşılıyordu. Jim boş iskemleyi çekip masanın yanına oturdu. Harry de çekmeceyi açtı. Delikleri kibrit çöpleriyle tıkanmış açık bir süt kutusu, bir şeker çanağı ve 2 kalın fincan çıkardı. "Bir fincan kahve içer miydin?" "Elbette," dedi Jim. Nilsson koyu kahveyi fincanlara boşalttı. "Bizim başvurular için uyguladığımız işlem şöyle Jim. Kartın üyelik komitesine gönderildi. Seninle konuştuktan sonra ben bir rapor yazacağım. Komite bu raporu inceleyecek. Sonra da üyeler senden yana ya da sana karşı oy kullanacaklar. O yüzden eğer biraz soru soracak olursam buna zorunlu olduğumu bilmeni isterim." Adam kahvesine süt koydu. Başını kaldırıp baktı. Gözlerinde bir anlık bir gülümseme belirdi. "Biliyorum," dedi Jim. "Sizin üye alma konusunda Union League kulübünden daha titiz davrandığınızı duymuştum. Öyle olmak zorundayız ama." Adam şeker çanağını Jim'e doğru itti. "Neden partiye girmek istiyorsun?" Jim kahvesini karıştırdı. Yüzü buruşmuştu düşünürken. Önüne baktı. "Size pek çok neden söyleyebilirim. Küçük nedenler. Ama işin aslı şu. Bu düzen ailemi mahvetti. Babam işçi olaylarında öyle çok dayak yedi ki sonunda aklını kaybeder gibi oldu. Eskiden çalıştığım mezbahayı havaya uçurmaktan başka hiçbir şey düşünemez duruma geldi. Bir ayaklanma bastırıcısının silahından çıkan kurşunlarla da göğsünden vurulup öldü." Harry Jim Nolan'ın sözünü kesti. "Senin baban Roy Nolan değil miydi?" "Evet, 3 yıl önce öldürüldü." "Vay canına," dedi Harry. "Bu ülkenin en güzipek insanı diye ün salmıştı. Çıplak elleriyle 5 polisin hakkından gelebildiğini duymuştum." Jim gülümsedi. "Yapabilirdi de sanırım ama ne zaman ortaya çıksa karşısında 6 polis bulurdu. Her seferinde de dayaktan canı çıkardı. Eve kan revan içinde dönerdi. Mutfakta ocağın yanında otururdu. Biz de rahat bırakırdık onu. Bir tek sözcük söyleyecek olsak ağlamaya başlardı. Annem daha sonra kendisini yıkadığında köpek gibi kesik kesik ağlardı." Jim durakladı. Mezbahada kesiciydi. Gücünü korumak için sıcak kan içerdi. Nielsen karşısındaki adama şöyle bir bakıp gözlerini kaçırdı. Başvuru kartının köşesini kıvırıp tırnağıyla düzeltti. Annen sağ mı diye sordu. Jim'in gözleri kısıldı. Bir ay önce öldü. Ben cezaevindeydim. Serserilikten 30 gün. Ölmek üzere olduğu haberi geldi. Yanına bir polis katıp eve gönderdiler beni. Bir şey yoktu annemin. Hiç konuşmuyordu. Katolikti ama babam kiliseye gitmesine izin vermezdi. Babam kiliseden nefret ederdi. Annem gözlerini dikip baktı yüzüme. Papaz isteyip istemediğini sordum. Yanıt bile vermedi. Öylece baktı durdu. Sabah saat 4'e doğru da öldü. Hiç de ölecekmiş gibi bir hali yoktu. Cenaze törenine gitmedim. İsteseydim bırakırlardı herhalde. İstemedim nedense. Anam yaşamak istemedi sanırım. Cehenneme gitmek ya da gitmemek de umurunda bile değildi herhalde. Harry tedirgindi. Kahveni iç de biraz daha koyayım. Uykuda gibisin. Bir şey kullanmıyorsun değil mi? Esrar mı? Hayır. İçki bile içmem. Nielsen bir kağıt çıkartıp bir iki not aldı. Nasıl oldu da serserilikten tutuklandın? Jim birden öfkelenmiş gibiydi. Tulman mağazasında ambalaj bölümü şefiydim. Bir gece bir sinemaya gitmiştim. Dönüşte Lincoln alanında insanların toplanmış olduğunu gördüm. Ne olup bittiğini anlamak için aralarına girdim. Parkın ortasında biri konuşuyordu. Daha iyi görebilmek için Senatör Morgan'ın heykelinin yanına çıktım. Birden canavar düdüklerini duydum. Polislerin karşıdan alana girmelerini seyrediyordum. Bir grup da arkadan geliyormuş. Polisin biri tam ense köküme indirdi copunu. Kendime geldiğimde serserilikten tutuklanmıştım bile. Uzun süre kendime gelemedim. Tam şuraya vurdular. Jim eliyle ense kökünü işaret etti. Onlara boş gezer olmadığımı, işim olduğunu, isterlerse Tulman'ın müdürü Bay Webb'i arayabileceklerini söyledim. Telefon ettiler de. Webb önce nerede yakalandığımı sordu. Polis memuru radikal bir toplantıda dedi. Bunun üzerine Webb de adımı bile duymadığını söyledi. Böylece hüküm giydim. Nielsen elektrik ocağını yeniden prize taktı. Kahve fokurdamaya başlamıştı. Jim, sarhoş gibisin, ne var senin? Bilemiyorum, içim ölmüş gibi sanki. Geçmişteki her şey bitti artık. Buraya gelmeden önce pansiyonumdan da çıktım. Bir haftalık ücreti önceden ödemiştim oysa. Bir daha eski yaşantıma dönmek istemiyorum. Onların hepsi geçmişte kalsın istiyorum artık. Nielsen fincanları doldurdu. Bak Jim, sana parti üyesi olmanın ne demek olduğunu anlatayım. Her kararda oy verme fırsatı bulacaksın ama bir kez karar verildi mi de buna boyun eğmek zorunda kalacaksın. Paramız olunca çalışanlara ayda 20 dolar yiyecek parası veririz. Ancak paramız olduğunu ben hiç hatırlamıyorum doğrusu. Bir de işi dinle. İşçilerle birlikte çalışacaksın. Ondan sonra da parti işi var. Günde 16-18 saati bulur anlayacağın. Yemek bulursan yersin, bulamazsan yemezsin. Bunu başarabilecek misin? Evet. Nielsen parmaklarıyla masanın orasına burasına dokundu. Yardım etmeye çalıştığın insanlar da çoğunlukla senden nefret edecekler. Bunu biliyor muydun? Evet. Peki neden partiye girmek istiyorsun öylesi? Jim'in gri gözleri şaşkınlıkla kısıldı. Sonunda cezaevinde bazı partililer vardı dedi. Benimle konuştular. Benim yaşamım çok kötüydü. Onlarınki ise öyle değildi. Onlar bir şey için çalışıyorlardı. Ben de bir şey için çalışmak istiyorum. Ölü gibi hissediyorum kendimi. Yeniden yaşadığımı hissedebileceğimi sanıyorum. Nielsen başını salladı. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum hem de. Kaçıncı sınıfa kadar okudun? Lise 2'ye. Sonra çalışmaya başladım. Daha çok okumuş gibi konuşuyorsun ama. Jim gülümsedi. Çok kitap okudum. Babam benim okumamı hiç istemezdi. Kendi insanlarımı terk edeceğimi söylerdi ama ben yine de okudum. Bir gün parkta bir adama rastladım. Bana okuyacağım şeylerin listesini verdi. Çok ama pek çok okudum ondan sonra. Eflatun'un Cumhuriyetini, Ütopya ve Bellamy, Herodot, Gibbon, Macaulay, Carlyle ve Prescott'u. Sonra Spinoza, Hegel, Kant, Nietzsche ve Schopenhauer. Bana Kapital'i bile okutturdu. Kendi söylediğine göre kaçığın biriymiş. İnanmasa da her şeyi bilmek istermiş. Hepsi aynı doğrultuda olan kitapları bir araya getirmeyi severmiş. Harry Nielsen bir süre konuşmadı. Neden bu kadar dikkatli olmamız gerektiğini sanırım anlıyorsun dedi sonra. Bizde iki tür ceza vardır. Uyarı ve ihraç. Sen gerçekten partiye üye olmak istiyorsun. İyi bir insan olduğuna inandığım için seni önereceğim ama kabul edilmeyebilirsin de. Teşekkürler dedicim. İyi dinle. Gerçek adını kullanırsan bundan zarar görebilecek bir akraban falan var mı? Bir amcam var, Theodore Nolan. Teknisyendir. Nolan da çok sık rastlanan bir addır. Sanırım. Paran var mı? 3 dolar kadar var. Daha çok da ama cenazeye harcadım. Nerede kalacaksın peki? Bilmiyorum. Her şeyi kestirip attım. Yeni bir başlangıç yapmak istiyordum. Eskiden kalan bir şeyler olsun istemedim. Nielsen portatif yatağa baktı. Ben bu büroda yaşarım. Burada çalışır, burada yer içer yatarım. Yerde yatmaya bir diyeceğin yoksa birkaç gün burada kalabilirsin. Jim sevinçle gülümsedi. Bunu sevdim işte. Cezaevindeki ranzalar senin yerinden daha yumuşak değildi. Akşam yemeği yedin mi? Hayır, doğrusunu istersen unuttum. Nilsson sinirlenmiş gibiydi. Senden para sızdırmaya çalıştığımı sanıyorsan açık konuş. Benim 5 param yok. Senin ise 3 dolarım var. Jim güldü. Hadi yürü. Biraz çiroz, biraz peynir ve ekmek alalım. Et de alalım. Yarın yahni pişiririz. Ben esaslı yahni yaparım. Harry Nilsson kahvenin kalanını fincanlara boşalttı. Uyanıyorsun Jim. Daha şimdiden iyi görünmeye başladın. Ama kendini nasıl bir işe attığını bilmiyorsun diyorum sana. Bunu sana anlatabilirim ancak kendin yaşamadıkça pek bir şey anlayamazsın.
Ayrım sonu.